Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor, sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum efendim. Zaman zaman Dergâhtan Notlar ana başlığı altında sohbetler yapmaya çalışıyoruz. Ve bir arada arz ettim, artık TRT işe yarayacak, derde deva olacak bir kısım diziler yapmaya başladı. Vefa Sultan da onlardan biri oldu. Biz de bugün Vefa Sultan'dan alınan düşündürücü, ibret verici, üzerinde durmaya değer sözler nakletmeye çalışacağız. Onlardan birisi, avam önünü, havas dağın ardını görür. Havas kim? Belli bir seviyeye ilmen, amelen, takvaen ulaşmış kişilere havas denilir. Bir başka bu sözü takviye eden güzel söz şöyle söylenmiş. Akıl odur ki başa geleceği bile, göz odur ki dağın ardını göre. Bu ne demek? Bir, geçmiş tecrübeleri iyi değerlendirerek ileriye doğru olaylar hakkında tedbir alma, tahminde bulunma, Kadir Mısıroğlu rahmetliğin tabiriyle kader çizgisinin eğilimine dair okumada bulunma işidir. Peki ne yapacağız? Biz de gücümüz nispetinde dağın ardını görmeye, başa geleceği bilmeye gayret edeceğiz. Ne kadar biliriz, ne kadar bilemeyiz onu bilemiyorum ama şu anda Orta Doğu'da olan bir kısım olayları ben başa geleceği bilememe, dağın ardını görememe olarak değerlendiriyorum. Daha fazla açıklama yapmam değil, yanlış anlaşılacağı için bu kadarla yetiniyorum. Bir başka Vefa Sultan sözü. Ehline denk gelmeyen şey ziyan olur. Bir başka buna paralel söz, müşterisiz meta zayidir buyurulmuş. Alıcı olmayan mal kaybolmuş gibidir. Yok kimse iltifat etmezse o mal ne yapacak? Dura dura çürüyecek, kokacak. Her şey ehlinin elinde güzeldir. Altın kuyumcunun elinde, ahşap marangozun elinde, demir demircinin elinde sanata dönüşür. Bu gibi şeyleri ehil olmayan kişilerin eline verirsek, keresteyi odun haline getirir. Kendine verilen malzemeyi demir yığını haline getirir. Elektrik işini eline verirsek, elektriğe ceryana kapılarak hem kendine hem de bize zarar verir. Ehline denk gelmeyen şey ziyan olur. Her şeyi ehline vermek lazım. Zaten malumunuz bize açık emir, işleri ehline veriniz buyurulmuştur. Burada zaman zaman, gayrimüslim de olsa işi ehline vermenin gerektiği açıkça beyan ediliyor. Eşit şartlarda, eşit ehliyette elbette Müslümanı tercih edeceğiz. Namaz kılmayandan, oruç tutmayandan bize fayda yok kuralını aklımızdan çıkarmayacağız. Ancak öyle bir konu var ki bunu ancak bir gayrimüslim biliyor. Öyle bir hastalık var ki bunun tedavisini ancak bir gayrimüslim biliyor. Biz tedavi için de ona gitmeye, bu işi ona teslim etmeye, gayrimüslimin ehil olduğu kişide de ona müracaat etmeye gayret edeceğiz. Doğru olan da budur. İnsan zaman zaman ah çekermiş. Bu ahlar sebebine göre değer kazanırmış. Ah ya da eyvah paramı kaybettim. Ah eyvah yanlış yere yatırım yaptım deme de bir ahtır. Ama eyvah, ah, Bütün ömrü boşa geçirdim. Şu kadar senede Rabbimin rızasına ulaşacak bir iş yapamadım. Niçin böyle gaflet içinde kaldım diye çekilecek ahın da değeri başkadır. Yüreğin derinliklerinden gelen ah, aşıkların esmasıdır buyurulmuş. Esma neydi? Allah'ın isimleri. Zikir aleti. Allah, Rahman, Rahim, Ya Sabur, Ya Vedud, Ya Gaffar, Ya Gafur gibi isimleri ile Allahu Teala zikredilirdi. Aşıkların esması ise ah imiş. Kendi hatalarını büyütüp onlara ah çekmek, kaybettikleri, yapamadıkları faziletleri düşünüp onlara ah çekmek de aşıkların zikriymiş. Anlattığımı zannediyorum ama tekrarında da fayda görüyorum. Hasan-ı Basri Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de ortalıkta manevi bir atmosfer görüyor. Büyükler onun farkına varırlar. Bir maneviyat var, bir rahmet var, bir feyiz var. Ya bu nereden geliyor diye düşünmüş. Büyükler onun farkına varır deyince, avamın bile, herkesin bile farkına vardığı maneviyat iklimleri vardır. İstanbul'da bir Eyüp Sultan, bir Aziz Mahmud Hüdayi dergahı, yanlarında büyük yatırlar olan camilerdeki feyiz, bunlardan mahrum olan diğer camilerdekinden çok daha fazladır. Bunu herkes hisseder. Bir Yahya Efendi dergahında hissedilen, yeni yapılan, çok da masraflı camilerde bile hissedilmez. Hissedilmeyebilir demiyorum, hissedilmez. Mekke'de, Medine'deki manevi havayı hissetmeyen hiçbir Müslüman da bulunmaz. Ancak bazı yerlerdeki özel rahmeti, feyzi büyükler daha çok sezer. Hasan-ı Basri Hazretleri böyle bir şeyi sezmiş. Fakat bunun sebebi kimdir? Cenab-ı Allah hangi kuluna, kulunun hatırına bu feyzi yağdırıyor diye düşünmüş. Haber gelmiş ki Rabiatul Adeviye sebebiyle bu lütuf gönderiliyor. Rabiatul Adeviye'yi bulmuş. Demiş ki bacı, son zamanlarda sen ne hayır işledin ki? Ben senden kaynaklanan bir feyiz ve bereketin farkına vardım. Rabiatul Adeviye demiş ki, kardeş yok hiçbir şey işlemedim. Hiçbir ekstra ibadet yapmadım. Hiçbir ekstra sevap olacak bir işin içine girmedim. Yok yok sen bir şey yapmışsın demiş Hasan-ı Basri Hazretleri. Derken zorlatırken demiş ki, vallahi yapmak şöyle dursun. Bu uzun yoldan gelip tavaf etmek istedim. Kadınların özel hali başıma geldi. Tavafı edemeyince eyvah dedim, bir ah çektim demiş. Sebebi anlayan Hasan-ı Basri Hazretleri, bacı şu ana kadar 8 haccım var. Ben onların sevabını sana vereyim, sen o haccın sevabını bana ver deyince Rabiatul Adeviye, ya bizim ah nedir ki bu kadar teklif alıyor? 8 haç sevabı teklif ediliyor diye. Kendi aleminde rabıtaya dalmış ve sonra Hasan-ı Basri Hazretlerine demiş ki, kardeş senin 8 haccın sevabı sende kalsın da bir ahımızı bize bırak demiş. Bir ahımızın neticesini bize bırak demiş. Demek ki yürekten gelen ah, aşıkların esmasıymış. Allahu Teala o ahı kimsenin olmadığı yerlerde çekmeyi hepimize nasip eylesin. Teslimiyet kurtuluştur. İtiraz ve isyan kişinin kendi kendini zora sokmasıdır. Teslimiyet asansöre binmektir. Düğmeye basmanız yeterlidir, sizi istediğiniz kata çıkarır. Teslim olmamak binaya duvarından tırmanmaya çalışmaktır. Kaç kat çıkabilirsiniz? Düşer misiniz? Düşmez misiniz? Çatıya ulaşır mısınız? Ulaşmaz mısınız? Bunlar belli olmadığı gibi ulaşmanız ve mesafe kat etmeniz de son derece sıkıntılı ve çileli olur. Bütün bunları niye söyledik? Vefa Sultan buyuruyor ki, teslimiyet kaderin yükünü değil, huzurunu taşımaktır. Teslimiyet kaderin yükünü değil. Nereden geldi başıma da, beni mi buldu da, niye bana geliyor da, bunlar değil teslimiyet. Böyle olan zaten teslim olmamış demektir. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Vardır bunda da bir hayır. Bildiğimizde bir hayır var, bilmediğimizde bin hikmet var diyebilmek, insanı kaderin yükünden kurtarır, kaderin huzurunu taşıtmaya başlar. Bütün mesele de kaderin huzuruyla yaşayabilmek ve hem bu dünyada hem ahirette hedefe ulaşabilmektir. Şu cuma saatleri yüzüz hürmetine Cenab-ı Allah'ın sizi ve bizi ulaşanlardan eylemesini niyaz ediyorum. Zaman zaman unutmaktan şikayetçi oluruz. Evet, unutmak belli bir seviyeyi aşarsa, hastalık seviyesine dönüşürse, hafıza yoksunluğuna, yıpranmasına dönüşürse hoş bir şey değildir. Ancak dikkat edilirse unutmak da Allah'ın bir nimetidir. Bir yakınını kaybeden, annesi babası vefat eden birisi o günkü acıyı hiç unutmasa hayat çekilmez olur. Yangın, deprem, sel felaketi geçiren kardeşlerimiz veya bundan sonra geçirecek olanlarımız o anı hiç unutmayacak olursa hayat çekilmez olur. Bütün bunları niçin söyledik? Buyurulmuş ki, unutma kalbin en büyük ilacıdır. Unutma kalbin en büyük ilacıdır. Bugün bir kısım gençlerde daha sık görülmeye başlanan takıntı diye bir şey var mesela. Herhangi bir şeyi kafaya takıyor. Diyorsun ki unut, unutamıyorum diyor, elinde değil diyor. Onları kınamayalım. İnsan gayretine rağmen unutamadığı sıkıntıları yaşayabilir. Bu da onu çok zor durumlara sokabilir. Ama şöyle düşünüp unutmanın da kalbin ilacı olduğunu, unutmanın da insan için bir çıkar yol olduğunu, unutmamakla da bir netice elde edemeyeceğimizi düşünmemiz bize fayda temin edecektir. Unutmak kalbin en büyük ilacıdır. Neleri unutacaktık hatırlayın? Bize yapılan kötülüğü unutacak, bizim başkasına yaptığımız iyiliği unutacaktık. Bize yapılan iyiliği unutmayacak, bizim başkasına yaptığımız kötülüğü de unutmayacaktık. Unutulacak şeyler var, unutulmayacak şeyler var. Acıyı, kederi devamlı tekrarlamak, onu unutmamak kişinin kendi kendine yüklediği bir yüktür. Ne garip tecelli ki, bilhassa sol kesimdeki vatandaşlar tarihte yaşanmış bir kısım acı olayların her sene yıl dönümünde tekrar onu gündeme getirirler. Falanca olayın yıl dönümü, oraya gidelim efendim, karanfil bırakalım, çelenk bırakalım. Kardeşim, olmuş, bitmiş, geçmiş. Onu günümüze taşımanın ne faydası var? Acılar unutulmak içindir. Nimetler anılmak içindir. Ve son zamanlarda yine hepinizin fark ettiği, babamın ölüm yıl dönümünde mevlid okutmak istiyorum. Annemin sene-i devriyesi bir mevlid okutmak istiyorum. Kardeşim, annenin doğum tarihini tespit et. Babanın doğum tarihini tespit et. İlla burada matematik, milimetrik tespite de gerek yok. Nüfus cüzdanında ne yazıyorsa o. Onu tespit et. Doğduğu günün sene-i devriyesinde mevlid okut, Kur'an okut, sohbet yaptır. Ne yapacaksan, ölüm günü değil, doğum günü yap. Acıları yeniden gündeme getirmek faydalı bir iş değildir. Nimetleri, sevinçleri gündeme getirmekte fayda vardır. Bunu da hayatın bir köşesine, aklımızın, zihnimizin, hafızamızın bir köşesine koyalım. Unutmak kalbin ilacıdır. Bir başka söz benim hoşuma gittiği için not almışım. Kisve insanın kafesidir. Ne demek hocam? Çok şatafatlı giyimler, çok pahalı ayakkabılar. Geriden görünce barbar bağıran bir kısım aksesuar. İnsanın kafesidir. Yani bunlara çok önem veren insan kendini bir kafesin içine koymuştur. Kafes ona bir şey kazandırmaz, hatta ruhunu da sıkar. Kır bunları, çık kafesin dışına. Ne demek istiyoruz? Üstünü başını yırt mı diyoruz? En kötü çuhaları, abaları mı giy diyoruz? Hayır. Hayrul umuru evsatuha. İşlerin hayırlı olanı orta olanıdır. Giyme, abartma. Marka peşine düşme. Benim giydiğim etraftan da görülsün sevdasına girme. Bazı elbiselerdeki aksesuarlar öyle bağırıyor, öyle bağırıyor ki sanki sırf gösteriş ve israf için giyildim diye barbar bağırıyor. Vallahi kızsalar da, beni eleştirseler de bu hatanın daha çok hanımlarda görüldüğü kanaatindeyim. Zaman zaman da sevdiğim, hizmetine inandığım kızlarıma da bunu yazmışımdır. Allah razı olsun. Kendi sahanızda hizmet ediyorsunuz. İmani esasları dile getiriyorsunuz. Fakat üstünüzdeki elbise, hele o elbise üzerindeki, o eşarp üzerindeki aksesuar barbar bağırıyor. İsrafa teşvik ediyor. Ben bunları insanlar beni çok iyi görsünler diye giyiyorum manasına geliyor diye yazmışımdır. Neydi efendim sözümüz? Kisve insanın kafesidir. Dışını mamur eden içini viran eder buyurmuşlar. İnsanları kıyafetlerine göre karşılarlar, ilmine göre uğurlarlar buyurulmuş. Kıyafet belki ilk kabulde bir faydası olur. Fakat oturup konuşup bir işi yaptıktan sonra kalite ortaya çıkınca kıyafet hatta aleyhte bir vesile olur. Aleyhte düşünmüş, şunun giydiğine bak, yaptığına bak derler. Bu işi kısa sürede büyük özetle halleden Nasreddin Hoca'nın Ye Kürküm Ye hikayesini hepiniz biliyorsunuz. Yemeği kürk değil, insan yiyebilmeli. Nimet kürke değil, insana takdim edilmeli. Zaten insan da kürküyle değil de ehliyetiyle o nimetlere hak kazanmaya çalışmalıdır. Zaman zaman ihmallerden şikayet ederiz. Şu namaza başlamadın, başlayacağım, yarın başlayacağım. Şu sigarayı terk etmedin, terk edeceğim, yarın terk edeceğim. Bak şu yiyecekler sana zarar veriyor, bir disiplin içine girmen lazım, diyet uygulama, uygulayacağım. Hep yarına, hep geleceğe bırakılır. Kilosu fazla olanlar her yemekten sonra diyete gireceğine niyet ederlermiş. Perhiz tutacaklarına niyet ederlermiş. Ama ne zaman? Her yemekten sonra. Bütün bunları niye söyledik? Buyurulmuş ki, avam işini yarına bırakır, arif ise yarine bırakır. Anlaşıldı? Avam işini yarına bırakır, arif, İrfan sahibi kişilerse işi yarine bırakır. Yani Allah'a bırakır, yani tevekkül eder, elinden geleni ihmal etmez, yapması gerekenlerin hepsini yapar ama sonucu Allah'tan beklediği gibi. Sadece Allah'tan beklemek değil tevekkül. Gelen neticeye de razı olmaktır. Evet, neticeyi ben yaptım, çalıştım, imtihana da girdim. Neticeyi Allah'a bıraktım. Ama bir netice geldi. Eyvah! Kahroldum, mahvoldum. Böyle olmayacaktı. Ben bu notu alacak kişi değildim. Kardeşim, hani Allah'a bırakmıştın? Ondan gelene razı olacaktın. Şu imtihan dönemlerine de girdiğimiz bu günlerde gençlerimize bu notu da iyi iletmek lazım. Çalışın. İhmal etmeyin. Elinizden geleni yerine getirin, Sonra Allah'a havale edin, yarınıza bırakın. Yar Allah'tır. Allah yar, Allah yar diye söyleyeni duymuşsunuzdur. Cem Karaca böyle diye vefat etti. Allah rahmet eylesin, taksiratını affeylesin. Yare bırakmak, Allah'a bırakmak, elden geleni yaptıktan sonra sadece neticeyi Allah'a bırakmaktan ibaret değil, gelen neticeye de razı olmak demektir. Avam işini yarına bırakır, havas, arifler, irfan sahipleri ise işi yarine bırakır. Dostuna bırakır, Allah'a bırakır. Allah dost, toprak post. Allah dost, toprak post. Aşığın aşığa hürmeti yolun edebindendir buyurulmuş. Derviş dervişe hürmet etmesi lazım. Mürşit mürşide hürmet etmesi lazım. Alim alime hürmet etmesi lazım. Öğrenci öğrenciye hürmet etmesi lazım. Hele hele öğrenci öğretmenine çok çok hürmet etmesi lazım. Maalesef zamanımızda öğretmene hürmet de neredeyse sıfıra yaklaştı. Öğrenciler öğretmeni tehdit ediyor, öğretmeni etki altında bırakıyor. Öğretmen ne desem, nasıl söylesem acaba, hemen gidip de veliye iletilip şikayete vesile mi olur diye korkmaya başladı. Bu eğitimde büyük bir handikaptır. Sesini yükseltti diye okula şikayete giden veli çocuğuna yazık etmektedir, zarar vermektedir. Ana konuya dönüyorum. Aşığın aşığa hürmeti yolun edebindendir. Dervişin dervişe hürmeti, mürşidin mürşide hürmeti yolun edebindendir. O mu? Dersi ondan mı aldın? Eyvah, o da kendini mürşit zannediyor, halbuki hiçbir yetkisi de yok. Dedi mi, kendisi kaybeder. Hay hay güzel, Allah razı olsun. O kişi muhterem kişidir, mübarek olsun. Devam et, aman hizmette kusur etme diye taltif etmelidir. Anlattığım bazı şeyleri tekrar anlatıyorum. Sultan Ahmet saraydan bir kısım hediyeleri hazırlatıp Aziz Mahmud-ü Dahi Hazretlerine gönderdi. Görevliler bu hediyeleri iletince, sultanımızın selamı var, bunları size hediye gönderdi deyince, Aziz Mahmud-ü Dahi Hazretleri bir rabıta yaptı. Dedi ki, sultanımıza selam söyleyin, kabul edemeyeceğiz dedi. Görevliler hem üzüldü hem de içlerinden, ya sultanın hediyesini bile kabul etmedi, geri çeviriyor diye düşündüler. Alıp saraya döndüler. Sultan Ahmet dedi ki, bizim sarayımızdan çıkan hediyeler tekrar saraya girmez. Siz onları Şemseddin Sivasi Hazretlerine götürün. Aynı asırda yaşayan başka bir veli. Görevliler aldılar, Şemseddin Sivasi Hazretlerine götürdüler. Konuyu açınca, olur evladım, hay hay yavrum, koyun şuraya dedi. Onun kabulünü görünce görevliler bir gereksiz lafa daldılar. Dediler ki, efendim biz bu hediyeleri önce Aziz Mahmud Hüdayi'ye gönderdik de padişahın hediyelerini kabul etmedi, geri çevirdi. Yanlış yaptı demek istediler. Sen onu kına, sen onun aleyhinde bakalım neler söyleyeceksin diye kendilerince zemin hazırladıklarını zannettiler. Şemseddin Sivasi Hazretleri buyurdu ki, Aziz Mahmud Hüdayi öyle bir anka kuşudur ki bu denli leşlere tenezzül etmez dedi. O çok büyük bir zattır. Bu nedir ki, buna niye iltifat etsin? Aradan zaman geçti. Görevlilerin yolu tekrar Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine düştü. Bu sefer de ona yaranmak için dediler ki, efendim siz hediyeleri kabul etmekte müstani davrandınız. Onu kabul etmeyerek yüce bir davranış gösterdiniz. Biz o hediyeleri sultanın emriyle Şemseddin Sivasi Hazretlerine götürdük de o hemen kabul etti diye, tabir caizse hediyenin üzerine atladı, yanlış yaptı manasında görüşlerini Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine iletince Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri buyurdu ki, biz küçük olduğumuz için kabul edemedik. Şemseddin-i Sivasi Hazretleri öyle bir okyanustur ki, bahri muhittir ki, bu denli çerçöple kirlenmez. Onun için o kabul etti, biz küçük olduğumuz için kabul edemedik dedi. Sözü hatırlar mısınız? Aşığın aşığa, yoldaşın yoldaşa, dervişin dervişe, mürşidin mürşide, hürmeti yolun edebindendir. Yolun edebindendir. Efendim bir sıkıntının içindeyiz. Bir problemlerimiz bitmiyor. Biri bitiyor, diğeri geliyor. Öyle mi? Vefa Sultan'ı dinleyin. Yaralı kalplerin en büyük şifası hizmettir. Yan etkisiz en geçerli ilaç insanlara hizmettir. İnsanlara hizmettir. Yaralı kalplerin en büyük şifası. Sıkıntıların, gerilimlerin, depresyonların en büyük ilacı insanlara hizmet. Nerede hizmet edeceğiz hocam, nasıl? Yoldan giden bir ihtiyarın elindeki yükünü al. Kirasını ödemekte güçlük çekenin kirasını ya tamamen öde ya katkıda bulun. Okul masraflarını karşılayamayan bir öğrencinin masraflarını üstlen. Bir yetimin bütün görülüp gözetilmesini üzerine al. Bir derneğe git kayıt ol. Bir vakfa git kayıt ol. Çevrende, köyünde, kasabanda insanların hizmetine koşturan kim varsa ben sizin yanınızdayım, ben size katkıda bulunmaya geldim. Benim kabiliyetim şudur, benim branşım şudur. Hiçbir şey yapamam, çayınızı yapayım. Hiçbir şey yapamam, gelene gidene hoş geldin diyeyim, bura boş kalmasın gibi hizmet kalbin en büyük şifasıdır. Efendim, zaman zaman yanlış yapar, yaptığımız yanlışlardan da pişman oluruz. Pişman olmak güzel bir şey ama hatayı hiç yapmamak daha da güzel değil mi? Ha başarabilir miyiz? Hiç hatasızlığı başaramayız ama dikkat edersek hatanın nispeti azalır. Sözü dikkatlerinize sunmak istiyorum. Kesri hatır eyleyip sonra tamir eylemek, perde çekmek gibidir mirat-ı meksure üstüne. Hocam çok ağdalı bir cümle. Biz anlayamadık. Biliyorum anlayamadığınız. Ama şekil çok güzel olduğu için bir önce olduğu gibi nakledeyim. Sonra da onu izah edeyim istedim. İnsanların hatırını kırıp sonra da tamir eylemeye çalışmak, kırık aynanın üstüne perde çekmeye benzer. Perdeyi çekince aynanın kırıklığı geçer mi? Geçti der, affettim der, bağışladım der, unuttum der. Ama büyükler buyurmuş ki, çivi çıkar ama izi kalır demişler. Yara gider ama yeri kalır demişler. Belki de gerçekten tamamen silmiştir, bağışlamıştır, yok saymıştır. O onun büyüklüğündendir. Ama ileride aynı hata tekrarlanırsa o eski yine hatırlanır. Aynı suç tekrarlanırsa kiramen katibin eskiyi de hatırlar. Kesri hatır eyleyip sonra tamir eylemek, perde çekmek gibidir mirat-ı meksure üstüne. Önce hatır kırıp sonra onu düzeltmeye çalışmak, kırılmış aynanın üstüne perde çekmeye benzer. Aynadaki kırık gitmez ama perde onu görünmez hale getirir, yok gibi yapar. Bugünün son sözünü arz edeyim efendim. İki büyük nasihatçı vardır. Birisi sessiz nasihat eder, birisi sesli nasihat eder. Sessiz nasihat eden ölümdür, sesli nasihat eden Kur'an ve sünnettir. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer iyi dinlemeyi bilirseniz vaiz olarak ölü, vaaz konusu olarak da ölüm size yeter buyurmuş. Hocam ölü konuşur mu? İşte sessiz konuşur diyor ya. Sessiz ve sautsuz olarak, sessiz ve harfsiz olarak konuşur. Bugün ben geldim, bir günde siz geleceksiniz. Kul hakkı yemeyin, haramları terk etmeyin, haramlara girmeyin. Farzları terk etmeyin diye nasihat ediyor. Öbürü de Kur'an'dır. Seslidir, sünnettir, seslidir. Bize hayrı, hasenatı, iyiliği tavsiye eder. Kötülüklerden de uzaklaşmamızı tavsiye eder. Bugünün sohbetini burada noktalamaya çalışıyor. Hepinize tekrar hayırlı cumalar, hayırlı uzun ömürler, helalinden kolayından kazançlar, sıkıntıları olanların sıkıntılarından kurtulmasını, bekar olan yavrularımızın birer yuva kurmasını, evli olup mutlu olanların mutluluklarının devam etmesini, yuvasında sıkıntı çekip de boşanmaktan bahsedenlerin yuvasının ıslahını Cenab-ı Allah nasip eylesin diye dua ediyor, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim.